Ayrım 4.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Fidyos. Ah biz eşekler, Aziz Nesin. Ertesi gün kapıcı sokağın içindeki küçük kahvede oturuyordu. Hamza Bey birisiyle birlikte yanına geldi. Mutlu apartmanının kapıcısı şaşırdı. Namaz sonrası değildi. Hamza Bey'in böyle zamansız aklına bir şey gelmiş olamazdı. ''Seni arıyorum Emin Efendi'' dedi. ''Bir saattir seni arıyorum. Bugün çok müteessirim.'' Gerçekten çok üzgün bir hali vardı. Konuşurken çenesi titriyor, sesi ağlamaklı çıkıyordu. ''En sevdiğim arkadaşımı toprağa verdim. Basri öldü. Şimdi cenazesinden geliyorum.'' ''Eh, az yaşa çok yaşa, akıbet gelir başa. Dünyanın hali bu, hepimizin gideceği yer orası. Cenaze namazında birden aklıma ne geldi biliyor musun Emin Efendi?'' Yahu cenaze namazında bile rahat yok. Tövbe yarabbi, la havle. Bu bizim apartmanın kapıcılığı için bak bu adam 3000 lira veriyor. Ben senden 10 para almadım. Verdiğin topu topu 500 lira. Aradan 14 yıl geçti değil mi? Cenaze namazını kılarken, apartman kapıcılığı bir iş, 3000 bile az, düşündüm doğru. Emin efendi, peki dedi, olur, akşama gelsin bu arkadaş eve yerleşsin, kapıcılığı alsın. Ben şimdi gider eşyalarımı toplarım. Hamza Bey şaşırmıştı. Nasıl dedi, hemen mi? Hemen. Demek böyle, kızmadan, darılmadan, mahkemeye vermeden, hemen. 14 senelik emeğin hakkın, avukatsız, mahkemesiz, karakolsuz, öyle mi? İstemem yahu diye bağırdı, şimdi gider eşyalarımı alırım. Hamza Bey, yazıklar olsun diye söylendi, dünyanın hiç tadı tuzu kalmadı, kimse kimsenin halinden anlamıyor. İkindi ezan okundu mu, gidip namazımı kılayım. Bizim ev. Geniş bir arazi içindeki büyük evin kaç odalı olduğunu evin sahibi bile bilmiyordu. Babadan kalma bu ev çok eskiden yapılmıştı. İç içe geniş odalar, balkonlar, sofalar, tahta boşlar, salonlar, içine gireni korkutacak mağara oyuklarına benzerdi. Evin sahibi burada güzel karısı, çok güzel kızları ve oğullarıyla oturmaktaydı. Eski ev günden güne yıkılmaktaydı ama adam yine de bizim ev diye babadan kalma bu evden övünerek söz ederdi. Her bizim ev deyişinde sevinçten ağzı kulaklarına varır, göğsü övünçle kabarırdı. Evin üst katı yıkılmaya yüz tutunca orta kata taşınmışlardı. Pencereleri bahçeye açılan odaların duvarları, kaplamaları da bozulmuş, onlar da büyük evin ortasına düşen salon ve odalara çekilmişlerdir. Eski evde öyle çok oda vardı ki bu odaların duvarları yıkıldıkça, sıvaları döküldükçe onlar daha sağlamca odalara çekilip rüzgardan, yağmurdan, soğuktan korunuyorlardı. Evin büyüklüğü en yüce umutlarıydı. Çünkü bu büyük evde nasıl olsa ömürlerinin sonuna dek barınacak birkaç oda bulabileceklerdi. Kısaca bu büyük evin sahibi bizim ev diye övünmekte haklıydı. Günlerden bir gün büyük evin kapısı çalındı. Gelen sağ yandaki komşuydu. Ev sahibi gördüğü eski terbiye üzerine komşusunu buyur etti, ağırladı. Söz arasında da bizim ev diye övünmekten geri kalmadı. Komşu, eviniz çok güzel, çok büyük, manzarası da olağanüstü dedi. Bundan pek sevinen ev sahibi, evet bizim evin manzarasına diyecek yoktur dedi. Bunun üzerine komşu, biz evimizde çok sıkışık yaşıyoruz, ailemiz kalabalık. Acaba kullanmadığınız odalardan birini bize kiralar mısınız diye sordu. Ev sahibi düşündü, komşusunun önerisi hiç de kötü değildi. Odalar bomboş dura dura yıkılacağına bunlardan birini komşusuna kiralar, gelen kira parasıyla da evin bozulan merdivenlerini, kapılarını onarırdı. Komşusuna peki dedi, beğendiğiniz boş odalardan birine taşının. Komşusu odalardan birine taşındı, ev sahibi tanıdıklarına, bizim eve kiracı aldık diye övünüyordu. Bir zaman sonra başka bir komşu geldi. Duyduğuma göre evinizi oda oda kiraya veriyormuşsunuz, bize de bir oda kiralar mısınız diye sordu. Ev sahibi ona da peki dedi, böylece eve iki kiracı yerleşmiş oldu. Aradan bir zaman geçti, başka bir komşu geldi, ev sahibine şöyle dedi, bahçeniz çok geniş ama nedense ekip biçmiyorsunuz, bana bahçenizden birkaç dönümlük yer kiralar mısınız? Ev sahibi olur dedi. Aradan bir zaman daha geçince komşulardan biri, bizim kuyumuzun suyu az olduğu için su sıkıntısı çekiyoruz, sizin kuyunuzdan yararlanabilir miyiz diye sordu. Ev sahibi biraz duraladı, sonra neden bahçenizde kuyu açmıyorsunuz diye sordu. Komşu, açtık dedi, kuyumuz var ama biz kalabalık olduğumuzdan kuyunun suyu az geliyor. Tabii parayla kuyunuzdan su alacağız. Ev sahibi komşusunun isteğini yerine getirmekte bir sakınca görmedi. Kiracılardan biri, bahçenizin içinden bir yol istiyorum dedi. Kendi evimle burası arasında geçit olmazsa nasıl kuyuya gider gelirim? Ev sahibi, haklısınız dedi. Kiracısına bahçesinden geçit verdi. şimdi babadan kalma eviyle eskisinden daha çok övünüyordu. Bizim ev diye her söze başlayışında gözlerinin içi gülüyordu. Eve yerleşen kiracılar, biz birer odaya sığışamıyoruz, bir de oturma odası isteriz dediler. Neden olmasın, nasıl olsa evde oda çoktu. Kiracılar bir süre sonra yeni istekte bulundular. Yatak odası da isteriz. Ev sahibi hakkınızdır dedi, istediğiniz odayı seçin. Mutfak da isteriz, mutfağı da kullanabilirsiniz. Eline çokça para geçtiği için ev sahibinin hayat seviyesi yükselmişti. Karısı kızı sevinçten türküler söyleyip oynuyor, oğulları eğlenebiliyor, kendisi de akşamları biraz içki alıp neşeleniyor. Bizim ev derken daha da böbürleniyordu. Kiracılar, kuyunuz yıkılıyor, yaptırmazsanız susuz kalacağız dediler. Ev sahibi param yok dedi. Biz anlamayız, sana kira veriyoruz, kuyuyu yaptıracaksın. İstersen sana bir iyilik yapar, faizle borçla veririz. Ev sahibi sağ olunuz dedi, bu iyiliğinizin altında kalmam. Duvarları yıkılmakta olan kuyu onarıldı. Bunun şerefine ev sahibi kiracılarına büyük bir de ziyafet verdi. Ziyafet sofrasında ev sahibiyle kiracılar karşılıklı nutuklar söylediler. Kiracılar gittikçe kalabalıklaştığından tek kuyunun suyu yetmiyordu. Başka kuyu açmalısın dediler. Haklısınız ama param yok. Biz sana borç para veririz, faiz olduktan sonra neden vermeyelim? Ev sahibi düşündü, kuyular kendisine olacaktı, bahçesi şenlenecekti. Hemen bahçede kuyular açılmaya başlandı. Üç kuyu açılacaktı, ancak iki kuyu ile bir de çukur açılabildi. Çünkü kuyu açmak için alınan borç paranın birazını ev sahibi karısıyla kızlarına vermişti. Daha doğrusu vermek zorunda kalmıştı. Çünkü karısıyla kızları kiracı kadınların giyinişlerine özenmişler, adamın başının etini yiyorlardı. Ev sahibi, onlar zengin diyordu, onların evleri bahçeleri vardı, oralara sığamadıklarından bizim evi de kiraladılar. Ama ne dediyse söz geçiremedi. Kuyu için aldığı borcun birazını karısına, kızlarına, oğullarına verdi. Kadınla kızları bu parayla takma meme, ruj, rimel, oje, korse, naylon, don, sütyen, incik, boncuk gibi şeyler aldılar, saçlarını boyattılar, berbere gittiler. Bir zaman sonra kiracılardan biri, geçit için verdiğiniz yoldan geçilmiyor, bu yolu yaptırın dedi. Ev sahibi de yaptıramam dedi. Kiracı, ben size kira veriyorum, yaptırmak zorundasınız diye dikildi. Param yok. Biz sana kredi açarız. Ev sahibi sevindi, verin paraları. Yağma yok, kuyu açılması için açtığımız krediyle karın kızların şaaptılar. Kredi açarız ama paranın yola harcanmasını kontrol ederiz. Ne olursa olsun yol kendi evinin yoluydu, kendi öz malıydı. Gözleri parlayarak bizim ev derken ev sahibinin ağzı kulaklarına varıyordu. Kiracı dam akıyor, burada oturulmaz dedi. Ev sahibi düşündü, param yok dedi. Bize bir oda daha kirala, parasıyla damı aktar. Ev sahibi kiracı komşularına dua ediyordu. Allah sizden razı olsun, yoksa bizim damı aktaracağımız yoktu. Kiracı, merdivenler sallanıyor dedi. Evin üç odası daha kiraya verildi. Alınan parayla alt kata payandalar konuldu. Ev sahibi bizim ev diyordu. Sappa sağlam oldu. Kiracı, lağım künklere delinmiş dedi. Evde kiraya verilecek oda kalmamıştı. Ev sahibi ailesiyle oturdukları odaları boşaltıp alt kattaki taşlığa indi. Buralarını da kiraya verdiler. Alınan parayla evin lağım yolları da onarıldı. Evin boyası eksik. Evi boyatmak için para isterdi, para yoktu. Alınan kiralar hem evin onarılmasına, hem geçimlerine, hem de parayı buldukça istekleri artan karısına ve çocuklarına yetmiyordu. Mevsim yazdı, ev sahibi bahçede bir çadır kurdu. Şimdi bütün ev kiradaydı ama gıcır gıcır boyanmıştı. Bizim ev işte şimdi eve benzeri. Kiracı, badana ister duvarlar dedi, sıva ve badana. Yapamam, sizin kendi eviniz. Doğru, kendi eviydi ama sıva, badana için parası yoktu. Yaptırmasa kiracılar çıkar giderlerdi, oysa onlara borcu çoktu. Kiracılar, yoksa evden çıkar gideriz demeye başlamışlardı. Ev sahibi eski terbiyeleri kalmayan, gittikçe kabalaşan kiracılara aman evimden çıkmayın diye yalvarmaya başlamıştı. Karısı kiracılara aşçılık ediyor, kızları oğulları da kiracıların işlerini görüyordu. Aldıkları parayla evin içini sıvattılar, badana yaptırdılar. Eski ev yepyeni olmuştu. Ev sahibi her yıl olduğu gibi o yılda evin vergisini öderken büyük bir gurur duymuştu. Karşıdan evine bakıp bakıp övünüyordu. Kiracılar iyi insanlardı, ev sahibine çıkışıyorlardı. Karına iyi bakmıyorsun, yeni iskarpin al. Kızlarının çorapları akmış, karşımızda bu çirkin kılıkta insan görmek istemiyoruz. Ev sahibi, haklısınız ama param yok dedi. Bizim karımız kızımız değil, senin. Ayıptır, biz sana yardım edelim. Ev sahibi onlara dua ediyordu. Bir soğuk kış gecesiydi, adam çadırda oğullarından biriyle oturuyordu. Karısıyla kızları, öbür oğulları evde kiracıların işlerini görmekteydiler. Adam pencerelerinden ışıklar saçılan evine baktı, yanındaki oğluna, "Evimiz çok güzel oldu doğrusu," dedi. "Bu evle övünüyorum." "Oğlu hangi ev?" diye sordu. "Ne demek hangi ev? Bizim ev işte." "Oğlu baba," dedi, "galiba o ev artık bizim ev değil." Adam birden kızarak bağırdı. "Nasıl bizim ev değil mi? Bunu söylemeye nasıl dilim varıyor?" Delikanlı, "Bana bizim ev değilmiş gibi geliyor," dedi. "İçinde oturamıyoruz, bahçesinde gezemiyoruz, yolundan gidemiyor, suyundan içemiyoruz." Adam, "Ama ev bizim," diye bağırdı. "Bizim ev." Cebinden çıkardığı basılı kağıdı sallayarak, işte evin tapusu, tapusu benim üstüme. O evin vergisini ben veriyorum. Defol hain evlat, defol, seni evlatlıktan reddediyorum," diye haykırdı. Delikanlı başı önünde çadırdan çıkarken, adam elindeki kağıdı sallayarak arkasından bağırıyordu. "Hain evlat, senin gibi oğlum yok, reddediyorum. Bizim ev, ev bizim, işte tapusu." "Hep birlikte içinde yaşadığımız bu evi tanıdığını sanırım. Bu ev babadan kalma bizim evimizdir." Hıçkırık. Türkçe sözlükte hıçkırık şöyle tanımlanır. Mide dolgunluğu veya sinir hali gibi sebeplerden ve istemsiz olarak diyafram kasının kasılmasıyla hava akciğerlere geçerken boğazdan çıkan ve düzgün aralıklarla hık hık diye tekrarlanan ses. Bütün öteki sözlüklerde de hıçkırık aşağı yukarı böyle tanımlanır. Bunları bilginizi birazcık arttırmak için değil, kendi derdimden yakınmak istiyorum da onun için anlatıyorum. Başarısızlıklarımın en acısı iki yerde, biri işimi, biri de eşimi seçerken oldu. Lise bitirme sınavında bütün dersleri başarıyla atlattım. Sıra tarihe gelmişti. En çok, en iyi bildiğim de tarih. Hiç korkum yoktu. Benden önce sınava giren 23 arkadaşımdan 7'sini tarih öğretmeni koridorun sonuna kadar kovalamış, 6'sını dövmüş, öbürleri de kaçıp canlarını öğretmenin elinden zor kurtarmışlardı. Tarih öğretmeninin kızgınlığı tembel öğrencilerinin 5 mümeyyizin yanında kendisini utandırmalarındandı. Mümeyyiz gelen öğretmenlerin de sınavı yapılan sınıf öğretmenini bozmaktan büyük bir zevk duyduklarını hepiniz bilirsiniz. İşte böyle bir dramatik gerilim anında 5 mümeyyizle bir de bizim tarih öğretmeninin karşısına çıktım. Mendiliyle dudaklarındaki köpüklü hiddeti silen tarih öğretmenimizin beni görünce yüzü güldü, mümeyyizlere, "İşte beyler, en çalışkan öğrencim geldi," dedi. "Güvendiğim bir öğrenci, ne isterseniz sorabilirsiniz." Ben kapı yanında duruyordum. Yeşil örtülü masa çevresinde oturan mümeyyizlerden biri başını geriye, bana doğru çevirip gözlük camlarının üstünden bakarak sordu. "Malazgirt Savaşı kaç tarihinde oldu?" İlkokul öğrencileri bile bunu bilir artık ama benim ağzımdan yalnızca "hıyk" diye bir ses çıktı. Mümeyyiz, "Ne?" dedi. "Hıyk." Artık sorunun kolaylığından duyduğum sevinçten mi, yoksa öğretmenin güvenini sarsmamak için duyduğum heyecandan mı, her nedense karnımın içi hava dolmuş ve ben bu havalara hıyk hıyk diye sesli soluklarla dışarı salıvermeye başlamıştım. "Hıyk, hıyk, hıyk, ne diyorsun oğlum? Hık, hık, Malazgirt, hık, kaç tarihinde? Hıyk, hıyk." Hışkırmaktan söyleyemiyorum. Tam Malazgirt Savaşı'nın olduğu tarihi söylemek için ağzımı açıyorum, elimde olmadan ağzımdan hıyk, hıyk diye sesler çıkıyor. Deli olacağım. Benim deli olmam bir şey değil. Suratının rengi ilkin kirli sarıya, sonra yeşile çalan tarih öğretmeni mosmor olmuş, tırnaklarını kemiriyor. "Kaç tarihinde?" "Hıyk." Mümeyyizler gülmeye başladılar. İçlerinden biri, "Sen kuş musun oğlum?" dedi. Bizim öğretmen, "Defol," diye bağırdı. Dışarı çıktım. Arkamdan kapıya gürültüyle bir şey çarptı. Tarih öğretmeni ya sürahi ya hokka takımını fırlatmış olacaktı. Koridorda koşuşmalar oldu. "Doktor, doktor," diye sesler duyuldu. "Doktorluk bir şey değil, şimdi geçer," dedim. "Sana değil, tarih öğretmenine," dediler. Tarih öğretmeni kriz geçiriyormuş. O günden sonra ne zaman biri bana herhangi bir tarih sorsa beni hıçkırık tutar. Hatta bugün günlerden nedir diye sorsalar cevabım yarım saat durmadan hıçkırmak olur. Bu yüzden liseyi bitiremedim. Hayatta bütün isteğim aktör olmaktı. Şehir tiyatrolarına başvurdum. Boyumu, bosumu, sesimi, yüzümü, her şeyimi beğendiler. "En çok sevdiğiniz bir role hazırlanın da gelin," dediler. Aktörün hası Shakespeare piyeslerinde belli olur. Bir hafta çalıştım, Hamlet'i ezberledim. Evin üçüncü katında oturuyorduk. Hamlet'i bilirsiniz. Danimarkalı bir körpe prens oyun boyunca anamı kim şahaptı diye şüpheler içinde kıvranır, sarayda döner durur. Bir türlü karar veremez. Sonra da oldu mu olmadı mı, to be or not to be diye felsefe yapar. Ben ayna önünde Hamlet olarak bağırırken alt kattakilerden beşinci kattakilere kadar bütün apartmandakiler sesimi duyup delirdiğimi sanmışlar. Bu benim için bir başarıydı, çünkü bir yoruma göre Hamlet de deli bir oğlandır. Ne yazık ki aynı başarıyı tiyatro sınavında gösteremedim. üç usta tiyatro oyuncusuyla bir yaşlı rejisör önünde Hamlet'ten bir parça söyleyecektim. Bu parça dramdaki çatışmanın en yüksek noktası olan To Be or Not To Be, var olmak yok olmak, işte bütün dalga burada bölümüydü. Bence bu güzel sözün tam Türkçe çevirisi şöyle olmalıdır. Ya herro ya merro. Koltuklara oturlar, buyurun. Gözlerim tavanda duvarın bitişme çizgisinde sağ elimi yana açtım. Ağzımdan son derecede trajik bir hıçkırık yükseldi. Hıyk! Durdum. Ben durdum ama hıçkırık durmuyor. Hıyk! Hıyk! Karşımdakiler hepsi dikkat kesilmişler bana bakıyorlar. Hıyk! To be! Hıyk! Or hıyk! Not to! Hıyk! Be! Hıyk! That is! Hıyk! All question! Hıyk! Hıyk! Hıyk! Artık ne duruma gelmişim ki rejisör? Yeter, yeter, teşekkür ederiz dedi. O yeter dedi ama hıçkırık bırakmıyor ki. Hıyk! Yeter beyim, yeter! Hıyk! Hıyk! Anladık efendim, mersi. Kapıdan çıkacağım sırada hıçkırık durdu. Kazanamadım mı diye sordum. Rejisör kazandınız dedi. İçeriye adresinizi bırakınız. Size münasip hıçkırıklı bir rol olduğu zaman ilk hatırlayacağımız siz olacaksınız.
Ayrım sonu.